Ayrım 13. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 111. Ne belalar, nice uğursuz güneş tutulmaları, ne gök yangınları atlatmıştı kıl payıyla. Zamanımızda yaşayan biri, İskambil kağıtlarının onun yazgısını bildiklerine artık inanamazdı. Yine de gövdenin mumyalanma işlemi süre dursun, en tok sözlülerimiz bile, açık açık söylemesek de, bilicilerin dediklerinin gerçekleşmesini korkuyla bekliyorduk. Söz gelimi öldüğü gün, bataklıklardaki çamur, kaynağın gözesine dönecekti. Kan yağacaktı gökten. Tavuklar köşeli yumurtalar yumurtlayacaklardı ve evren bir kere daha sessizliğe ve karanlığa gömülecekti. Çünkü yaratılışın sonuydu onun ölümü. Bunlara inanmamak da elden gelmiyordu. Değil mi ki yayın izni verilmiş bir iki gazetede onun ölümsüzlüğüne övgüler düzülüyor, düzmece belgelerle büyüklüğü boyuna yüceltiliyordu. Her gün baş sayfada eski görkemli günlerinde giydiği boynu bükük 5 yıldız süslü göz alıcı üniformasıyla görünüyordu. Her zamankinden daha güçlü, zeki ve sağlıklıydı. Oysa bizler kim bilir kaç yıl önce saymayı unutmuştuk yaşını. Gündelik fotoğraflarda ulusa yine görkemli anıtlar, unutulmaz hizmetler sunuyordu. Kimsenin bunlardan haberi yoktu ki. Dün yapılan bir törende diye yazıyorlardı. Aslında geçen yüzyılda yapılmamış mıydı o tören? Bu haberlerin doğru olmadığını biliyorduk. Hiç kimse Letizia Nazareno'nun iç parçalayıcı ölümünden sonra onu kalabalıkta görmemişti. İnsanlardan kaçıp bu ölüler evine kapanmıştı. Günlük devlet işleri oluruna bırakılmıştı. Yıllardır yürüttüğü güçlü baskı dışında yönetici gücü kalmamıştı artık. Şu anda en yüksek pencerelerinden göğsümüz daralarak hüzünlü gün batımını gözlediğimiz bu saray yıkıntısında tek başına kilit altında yaşamıştı ölünceye kadar. Kim bilir aynı gün batımını kaç kereler asılsız düşlerinin tahtından gözlemişti. Fenerin yanıp sönen ışıldağının yeşil usul sularla odaların yıkıntılarına dolduğunu gördük. Bir zamanlar liman tepelerindeki renk renk kulübeleri yerle bir eden kasırgalardan birinden sonra kalabalıkların istilasına uğrayan bakanlıklarda, geçmiş günlerin som ışıklı mercan kayalarında yoksulların yaktığı lambaları gördük. Aşağılarda dağınık sisli kenti, yabancılara satılmış denizimizin krater küllerinde solgun şimşeklerin aydınlattığı bir anlık ufuk çizgisini gördük. Onsuz ilk gecemiz, onun ve sıtmalı numan çiçeklerinden doğma, uçsuz bucaksız gölleri andıran imparatorluğunun sonu, çamurlu ırmak ağızlarında kurulmuş kavrulan köyler, özel topraklarına çektirdiği öfkeli dikenli teller ki oralarda daha doğuştan kalıtımsal başkanlık damgası taşıyan eşsiz bir inek türü alabildiğine üreyip gidiyordu. Yalnızca kuyruklu yıldızın 3. gelişine kadar yaşayacağına inanmakla kalmıyorduk. Bu inanç, ihtiyarlıkla ilgili şakalarımızda gizlemeye çalıştığımız garip bir güven, bir erinç veriyordu bize. Ona bunak kaplumbağaların özelliklerini, fillerin garip huylarını yakıştırıyorduk. Meyhanelerde fıkralar anlatıyorduk. Biri hükümet üyelerine onun öldüğünü bildirmiş de aman hangimiz ona haber vereceğiz diye tir tir titremeye başlamışlar. Ha ha ha! Doğrusunu söylemek gerekirse öldüğünü bilip bilmemek ona vız gelirdi. Hem bu fıkranın doğru mu yalan mı olduğunu kendisi de tam tamına kestiremezdi. Çünkü o sıralar kendinden başka hiç kimse belleğinde kala kala görkemli geçmişten birkaç paçavra kaldığını bilmiyordu. Dünyada yapayalnız, üstelik kütük gibi sağır olduğunu, yassı kocaman ayaklarını karanlık geçitlerde sürüklerken, smokin ceketli, kolalı yakalı biri mendilini sallayıp gizemli bir selam vermişti. Merhaba demişti de, bu göz yanılmasından bir buyruk doğmuştu hemen. Başkanlık sarayında çalışanların tümü, başkan geçerken beyaz bir mendil sallamak zorundaydılar. Geçitlerdeki nöbetçiler, gül fidanları arasındaki cüzzamlılar, o geçerken beyaz mendiller sallıyorlardı. Merhaba general, merhaba generalim. O duymuyordu ki, Letizia Nazareno adına yas törenleri düzenlenen gün batımından beri bir şey duyduğu yoktu. Kafeslerdeki kuşların şakımaktan sesleri kısıldı sanmıştı. Sesleri daha gür çıksın diye kendi balından yedirmişti onlara. Ağızlarına kantorina damlatmıştı. Başka bir çağın şarkılarını söylemişti kulaklarına. Parlak ocak mehtabı demişti. Bilmiyordu ki kuşların seslerinde kısılma falan yok. Kendisi gittikçe daha az duyuyor ve bir gece kulak zarındaki vınlama pat diye dağılıverdi. Bitmişti işte. Ancak saltanatın gölgesindeki düşsel gemilerden yükselen ağıtların ve ayrılış hüznünün yarabildiği bir alçı yığınıydı artık. Çevresinde düşsel rüzgarlar esip duruyordu. Gerçek kuşların suskunluğuyla büyüyen uçurumun içinde kuşların cıvıltısı dolduruyordu. Saraya girme izni olan 3-5 kişi, onu öğleyin saat 2'nin uyuşukluğunda, yabani menekşelerin altında, sallangaçlı iskemlesine kurulmuş buluyorlardı. Ceketinin düğmelerini çözmüştü, ulusal renkler taşıyan kuşağını, kılıcını çıkarmıştı. Çizmelerini de çıkarmıştı ama Papa'nın özel çoraplığından yolladığı 12 düzine çoraptan bir çifti mor çorapları ayağındaydı. Hoşgörülü bir nöbetçinin beklediği arka duvarlardan tırmanan yandaki okulun kız öğrencileri kaç kereler ağır bir uyuşukluk nöbetinde yüzü solgun, şakaklarında şifalı otlarla yatarken baskın vermişlerdi ona. Yüzünde çardaktan sızan alacalı ışık dilimleri, havuz dibinde sırt üstü yatan bir manta balığı gibi zevkten kendinden geçmiş. Pis bunak diye haykırırlardı. Havayı saran sıcak buğda yüzlerini tam seçemezdi. Gülümserdi onlara. Kadife eldivensiz çıplak elini sallardı. Ama seslerini duyamazdı. Karides kokulu ekşi deniz rüzgarını duyabilirdi. Bir de ayak parmaklarını tavukların didiklediğini. Ama ne Ağustos böceklerinden kopan parlak ışıltılı gümbürtüyü, ne kızları ne başka bir şey. O dönemde bu dünyanın gerçeğiyle kurduğu tek bağlantılar, en geniş kapsamlı anılardan arta kalan 3-5 dağınık izlenimdi. Devlet işlerinden uzaklaştırılıp lekesiz bir saflığın arafında yüzmeye başladığından beri bunlar diri tutuyordu onu ve aşıma uğramış yaşının savurgan rüzgarına karşı koymak zorunda kalıyordu. Alacakaranlıkta ıssız yapıda dolaşırken, karanlık yazıhanelere gizlenirken, kayıt defterlerinin kenarlarını yırtıyor, kendisini ölmekten alakoyan anılarının geri kalan bölümünü süslü yazısıyla kayda geçiriyordu. Bir gece adım Zakarias'tır yazmıştı da, fenerin gelip geçici ışığında kaç kereler okumuştu. Sonunda üst üste yinelenen adı uzak ve yabancı gelmişti. Allah kahretsin dedi kendi kendine, kağıdı parçalayıp attı. Ben benim dedi kendi kendine. Sonra başka bir kağıda, kuyruklu yıldızın ikinci geçişinde 100 yaşı dolaylarında olduğunu yazdı. Ama bu arada yıldızın kaç kez geçişini gördüğünü hepten karıştırmıştı. Başka bir kağıt parçasına, yaralılara saygı duyun diye yazdı ezberden. Yabancı topraklarda ölen yurtsever askerleri unutmayın. Bazı dönemlerde aklına her eseni, bütün bildiklerini yazardı. helalarda uygunsuz şeyler yapılmaması gerektiğini bile bir kartona yazmış, kartonu hela kapısına sıkıştırmıştı. Bir keresinde o kapıyı yanlışlıkla açtığında, çömelmiş durumda orası burasıyla oynayan yüksek rütbeli bir subayla karşılaşmıştı da, aklında kalan bölük pörçük birkaç şeyi de kağıda geçirdi, aman unutulup gitmesinler. Letizia Nazareno, hayatımın tek yasal eşi diye yazdı. Olgun yaşında okuyup yazmayı o öğretmişti kendisine. Onu halkın gözüyle görmeye çalıştı. Bayrağın rengindeki tafta şemsiyesiyle, tilki kuyruklarından başkan karısı kürküyle. Yine de onu ancak cibinliğin buğusu altında, öğleden sonra iki sıcağında çırılçıplakken gözlerinin önüne getirebiliyordu. Senin o yumuşak solgun gövdenin, serinleticinin vınıltısıyla sarmalanıp, öylece bitkin yatışını, memelerinin diriliğini duyuyordu. Sıcakta ortalığı tutan orospu kokusunu, süte paslı altına, pörsümüş çiçeğe kesmiş, o müthiş taptaze rahibe ellerinin usta didişkenliğini duyuyordu. Aşka yarayışlı ellerdi bunlar. Bir tek o, çizmelerini çıkar da Brabanta çarşafların batmasın diyebilme başarısını gösterebilmişti. Çünkü general onun her dediğini yapardı. Kılıcını da çıkar, fıtık bağını da, mahmuzlarını da. Her şeyini çıkar at sevgilim. Etinin tadını duyayım ve o, senin uğruna Letizia Nazareno'dan başka hiçbir kadın için yapmadığı ve Letizia Nazareno'dan sonra da asla yapmayacağı şeyleri yapıyordu. Benim tek aşkım, tek yasal aşkım diye içini çekti. Sararmış defter kağıtlarına geçiriyordu duygularını. Kağıtları sigara sarar gibi sarıyor, evin en kuytu köşelerine gizliyordu. Hiçbir şey anımsayamayacağı gün, yardımlarına başvurduğunda, yerlerini kendisinden başka kimse bilmesin kaygısıyla ve Letizia Nazareno'nun imgesi de bellek olduğundan aşağı usulca süzülüp gittiğinde, aklında yalnızca kent dışındaki konakta ikinci ayrılışları sırasında, annesi Bendisyon Alvarado'nun yüzü kaldığında da, kimsecikler bulamadı kağıtların yerini. Zavallı anacığı, sevgili oğlu ölmekte olduğunu anlamasın diye, su kabağına doldurduğu çekirdekleri sallıyor, tavukları çevresine topluyor, sancısından soluk alamadığı sezilmesin diye, mandalina ağaçlarının arasına kurulu hamağa her zamanki gibi meyve suları taşıyordu. Zavallı anacığı, kimseden döl almadan gebe kalmıştı. Onu tek başına rahminde taşımıştı. Şimdi de acısını gık demeden çekiyordu yine tek başına. Bir ara sancının yoğunluğu yüzünden gururunu ayaklar altına almak zorunda kaldı. ''Sırtıma bak oğul'' dedi, ''bak da söyle. Bana dirlik vermeyen bu ak kor nereden çıkıyor?'' Döndü sırtını, gömleğini sıyırdı ve başkan korkudan dilini yutmuşçasına, anasının sırtındaki kıpkırmızı açık yaraları, guava lapasının içinde yeni yeni kımıldamaya başlayan kurtçukları gördü. Kötü günlerdi onlar generalim. Halkın diline düşmeyen devlet sırrı yoktu. General Rodrigo de Aguilar'ın soylu cesedi, şölen masasında boy gösterili beri, hiçbir buyruk tam tamına yerine getirilmiyordu. Ama başkanın aldırdığı yoktu. Yandaki yatak odasında, anasının usul bir ateşle için için eriyip bittiği o acı aylar süresince, egemenliğinin yavaştan bel verişine aldırdığı yoktu. Asya illetlerinde uzman hekimler, veba değil bu demişlerdi. Humma da değil, uyuz da değil, verem de. Doğuya özgü sayrılıklardan hiçbirisine benzemiyor. Bir kızılderili ilentisi bu. Büyüyü de ancak ilenen bozabilir. Ölüm desenize düpedüz, anlamıştı başkan ve bir ana sevecenliğiyle dünyadan elini eteğini çekti. Anasına bakmaya adadı kendini. zavallının çibanlarla kaplı bedeniyle yemek pişirdiğini görmesinler diye onunla birlikte çürümeyi seçti. Tavukları hükümet konağına getirmelerini buyurdu. Tavusları da getirdiler. Boyalı kuşlar gönüllerince odalarda gezinmeye başladılar. Yeter ki anası kent dışındaki konağın köy havasını özlemesin. Yatak odasında kendi eliyle kokulu kökler yaktı ki kimsecikler anasının çürüyen bedeninin kokusunu alamasın. Merkürokromla ateş alan, pikrik asitle sararan, metilenle moraran bu yangın bedeni mikrop kırıcı merhemlerle yatıştırmaya çalıştı. İşleyen yaralara Türk bitkileri, şifalı otlar sardı kendi eliyle. Hem de ilentiden ödü kopan Sağlık Bakanı'nın bütün öğütlerini hiçe sayarak. Ne var anacım, öleceksek birlikte ölelim diyordu. Gel gelelim Bendisyon Alvarado, yalnız kendisinin ölmekte olduğunun bilincindeydi. Oğluna mezara taşımak istemediği aile gizlerini açmak istiyordu. Senin eşini domuzlara atmışlardı dedi. Tanrım, onca dönek göçmen içinden hangisinin senin baban olduğunu nereden bilebilirdim? Bir barın arka odalarından birinde ayakta, üstelik çürümüş çöplere, kokuşmuş şarap tulumlarına dadanan mavi sinekler ordusundan korunabilmek için başında şapkayla gebe kaldığını anlatmaya çabalıyordu. Tarihçe bu işte. Bir manastırın girişinde binbir güçlükle doğum yapmıştı. Mekke samanlarının üzünç dolu sazlarında ve o ışıkta görmüştü önce. Çocuğun sağ hayası ceviz büyüklüğündeydi. Soluğu körük gibi açılıvermişti. Bir kaval gibi iç çekmişti. Onu rahibelerin verdiği paçavralara sarmıştı. Bu yapı bozukluğunun tek ilacı baldır demişlerdi de dolaşmadığı pazar yeri kalmamıştı bebeğiyle. Acaba baldan daha etkili ve daha ucuz bir ilaç bilen var mıydı? Onu hep bildik sözlerle avutmuşlardı. Yazgıya karşı çıkılmaz diyorlardı. Değil mi ki çocuk nefesli saz çalmak dışında her işin üstesinden gelebilir diyorlardı. Bu arada bir sirk falcısı yeni doğmuş bebeğin avucunda hiç çizgi olmadığını fark etmiş, bunu bebeğin ileride kral olacağına yormuştu. Dediği de çıkmıştı işte. Ne var ki başkan anasını dinlemiyordu. Geçmişi eşelememesini, uyumasını istedi, yalvardı. Ulusal tarihimizdeki bu tökezletici çukurları sayıklamalara yormayı yeğliyordu. Uyu anacım diye yalvardı. Çibanları açılmasın diye kendi eliyle diktiği ince keten çarşaflardan biriyle onu tepeden tırnağa sarmaladı. Yan yatırdı, elini yüreğinin üstüne dayadı. Ne olur bu berbat geçmişi unut artık anacım diye avuttu onu. Şu anda ben değil miyim nasılsa, rahat uyu. Ulusun anasının yavaş yavaş çürüyüp gittiği yolunda, halk arasında çıkan dedikodulara son vermek amacıyla alınan kesin önlemler bir işe yaramamıştı. Uydurma sağlık raporları bile yayımladılar. Gel gelelim haberleri yaymakla yükümlü görevliler, raporlardaki bilgilerin yalan olduğunu kendi ağızlarıyla söylüyorlardı. Ölen kadıncağızın odasındaki leş kokusu öyle yoğunlaşmış ki cüzdanlılar bile korkup kaçmışlardı. Koçlar kesilmişti, hastayı sıcak kana yatırmışlardı. Yine de yaralardan sızan yanar döner sıvıya bulanmış çarşaflar, ne kadar yıkarsan yıka, eski parlaklıklarını bulamıyorlarmış. En kötü dönemlerde bile tan ağrırken uğramadan edemediği ağıllarda, odalıkların bölmesinde de generali gören olmuyormuş hiç. Başpiskopos, can çekişen kadına karşı son görevini yapmak istemiş ama başkan kapıya dikilmiş, kimsenin öldüğü falan yok peder, söylentilere inanmayın demiş. Odadaki leş kokusunu umursamadan, anasıyla aynı tabaktan, aynı kaşıkla yemek yiyormuş. yatırmadan önce anasını yıkamazsa rahat edemiyormuş. Kadıncağızın ölümünden sonra hayvanlarına nasıl bakılması gerektiği konusunda tükenmiş sesiyle söylediklerini ürküler içinde dinliyormuş. Tavus kuşları yolunup tüylerinden şapka yapılmayacak. Peki anacığım. Merhemle tepeden tırnağa ovuyormuş hastanın bedenini. Kuşlarımı toplantılarda zorla şakıtmayın sakın. Peki anacığım. Evet, çarşafı yaralı bedene sarıyordu. Fırtına çıktı mı? Tavukları kümeslerden almayı unutmayın ki korkudan kertenkele yumurtlamasınlar. Peki anacığım. Elini yüreğinin üstüne koyup onu yan yatırıyordu yatağına. Peki anacığım, rahat uyu sen. Alnından öpüyordu. Geri kalan birkaç saati onun yatağının yanında yere yüzüstü kıvrılıp geçiriyordu. Anasının uykusuna tutunarak ölüm yaklaştıkça artan bitimsiz ateşli sayıklamalara tutunarak her gece çoğalan bir öfkeyle o yaslı pazartesinin hışmına katlanmayı öğrenerek. Tan ağardığında dünyanın korkunç sessizliğiyle uyanmıştı. Evet, bir tanecik anası Bendisyon Alvarado soluk almıyordu artık. Çarşafı leş kokulu gövdenin üstünden sıyırmıştı. İlk horozun cılız ötüşü ışığında çarşafta ölü gövdeye tıpatıp benzeyen, eli yüreğinin üstünde duran bir gövdenin kalıbını görmüştü. Bu ikinci boyalı gövdede ne hastalık kırışıkları ne yaşlılık bereleri vardı. Teni sağlamdı, gergindi. Kefenin iki yüzüne yağlı boyayla boyanmış gibiydi. Ölüsünün salıverdiği taze çiçek kokuları odadaki hastane kokusunu süpürmüştü. Çarşafı nitratla ovup kül suyunda kaynatmalarına karşın lekeyi çıkaramadılar. Ketenin dokularına işlemişti. Ne de dayanıklı ketenmiş. Ama başkan bu mucizenin hakkını veremedi. Yatak odasının kapısını öyle bir öfkeyle çarptı ki konaktakiler silah atıldığını sandılar. O anda katedraldeki çanlar da çalmaya başladı. Yurttaki kiliselerde bütün çanlar bir an bile durmaksızın tam 100 gün boyunca çaldılar. Çan sesleriyle uyananlar, başkanın yeniden gücünün doruğuna eriştiğini anladılar. Ölüm yasına boğulmuş yüreğindeki bunalımın etkisiyle, onur, hoşgörü gibi duyguları her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla bir kenara atacaktı. Sevgili anacığı Bendisyon Alvarado, bir pazartesi, Şubat'ın 23'ünde, tan ağrırken öldü ya, demek dünyada yeni bir kargaşa ve rezaletler çağı açılıyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 118.